11. ayrım.
Biri de özür dilemeye geldim dedi. Daha önce buluştukları yerde dağın aşağıda uzanan vadiye bakan sağ yamacındaki kayaların yakınındaydılar. Biri de bazen bir şey düşünüp bambaşka bir şey yapıyorum diye devam etti. Eğer ömrümde aşk acısı çektiysen bunun nasıl kahredici olduğunu bilirsin. Büyücü evet bilirim dedi. İlk kez özel yaşamıyla ilgili bir şey söylüyordu. Işık noktası konusunda haklıydın. Gerçekten de o kadar önemli değil. Bir şeyi aramanın onu bulmak kadar ilginç olabileceğini keşfettim artık. Korkunu yenebildiğin sürece. Doğru. Biri de onca bilgisine rağmen büyücünün de hala korku duyduğuna sevindi. Öğleden sonraki saatleri kara kaplı ormanda dolaşarak geçirdiler. Bitkilerden, manzaradan, o bölgedeki örümceklerin ağlarını örme yönteminden söz ettiler. Bir yerde sürüsünü eve geri getiren bir çobana rastladılar. Büyücü, "Merhaba Santiago," diye seslendi. Sonra Birida'ya döndü. Tanrı'nın çobanlara özel bir sevgisi vardır. Onlar doğaya, sessizliğe, sabretmeye alışık insanlardır. Evrenle iletişim kurmak için gerekli meziyetlerin hepsine sahiptirler. O zamana kadar bu tür konuları hiç konuşmamışlardı. Biri de böyle bir beklentiye girmeyi de istemiyordu. Konuşmayı yeniden kendi yaşamına ve dünyada olup bitenlere çekti. Altıncı hissi ona Lawrence'dan söz etmemesini söylüyordu. Biri de neler olduğunu anlamıyor, büyücünün kendisine neden böylesine özenli davrandığını kestiremiyordu. Ama o ateşi canlı tutması gerektiğini biliyordu. Vika, lanetli bir güç olduğunu söylemişti. Bir Rıda'nın bir hedefi vardı ve ona ulaşmanın tek yolu buydu. Ayakları karın üzerinde tuhaf izler bırakan birkaç koyunun yanından geçtiler. Yanlarında çoban yoktu ama koyunlar nereye gittiklerini, ne aradıklarını biliyor gibi görünüyorlardı. Büyücü güneş töresine ait olan ve Bir Rıda'nın anlayamayacağı bir büyük gizi, İncelercesine uzun süre koyunları seyretti. Hava kararmaya başlayınca büyücünün yanındayken hep duyduğu dehşet ve saygı duygusu da azalmaya başladı. Onun yanında ilk kez dinginlik ve güven duyuyordu. Bu belki de yeteneklerini göstermek zorunda olmayışından kaynaklanmıştı. Nasıl olsa sesi duymuştu ve öteki erkeklerle kadınların dünyasına girmesi artık an meselesiydi. O da gizemlerin yoluna aitti ve sesi duyduğu andan itibaren yanındaki adam onun evreninin bir parçası olmuştu. Biri de tıpkı Lawrence'dan eski yıldızları anlatmasını istediği gibi büyücünün ellerini yakalayarak kendisine güneş töresinin bir özelliğini göstermesini istemeye can atıyordu. Bu farklı açılardan da olsa aynı şeyleri gördüklerini söylemenin bir yoluydu. Bir şey, büyücünün de buna ihtiyacı olduğunu bir daya söylüyordu. Ama bu ay töresinin sesi değil, yüreğinin yerinde duramayan, kimi zaman çılgınlaşan sesiydi. Kendisini hep anlayamadığı yollara sürüklediği için biri de o sese pek kulak vermezdi. Ne var ki duygular gerçekten yaban atlarına benziyor ve seslerini duyurmak için bastırıyorlardı. Biri de o atlar yoruluncaya kadar duygularını başıboş bıraktı. Duyguları büyücüye aşık olmuş olsa o günün ne kadar harika olacağını söylüyordu. İnsan aşıkken her şeyi öğrenmek, daha önce aklından geçirmeye cesaret edemediklerini düşünmek gücüne sahip olabilirdi. Çünkü aşk bütün gizemleri kavramanın anahtarıydı. Biri de kendine yeniden hakim oluncaya kadar büyücünün de içinde yer aldığı çeşitli aşk senaryolarını aklından geçirdi. Sonra kendi kendisine onun gibi bir erkeği hiçbir zaman sevemeyeceğini söyledi. Çünkü büyücü evreni kavruyordu ve o kadar uzaktan bakınca insanların bütün duyguları çok ufak, çok önemsiz görünüyordu. Eski bir manastır kilisesinin kalıntılarına vardılar. Büyücü yerdeki yontulmuş taş yığınlarından birinin üzerine oturdu. Birida da geniş bir pencere pervazındaki karları temizledi. Burada yaşamak, bütün günü ormanda geçirip sonra sıcacık bir eve yatmaya gitmek çok güzel olmalı. Evet, güzeldir. Çeşit çeşit kuşların şarkılarını bilirim. Tanrı'nın alametlerini okuyabilirim. Güneş ve ay törelerini öğrendim. Büyücü ama çok yalnızım diye eklemek istedi ve eğer tek başınaysan bütün evreni anlamanın anlamı yoktur. Orada pencerenin pervazındaki öteki yarısı oturuyordu. Büyücü onun sol omzunun üzerindeki ışık noktasını görebiliyor ve törelerin ikisini de öğrendiği için pişmanlık duyuyordu. Çünkü ışık noktasını bilmese kıza aşık olmazdı. Büyücü kız zeki, tehlikeyi erkenden sezdi. Şimdi de ışık noktası hakkında daha fazla bir şey bilmek istemiyor diye düşündü. Sesi duydum. Vika gerçekten mükemmel bir hoca. Biri de o gün ilk kez büyü konusunu açıyordu. Ses sana dünyanın gizemlerini zaman içinde hapsolan ve kuşaktan kuşağa cadılar tarafından aktarılan gizemleri öğretecek. Büyücü kendi sözlerini dinlemeden konuşuyordu. Ruh eşiyle ilk ne zaman karşılaştığını anımsamaya çalışıyordu. Yalnız yaşayanlar zaman kavramını yitirirler. Saatler uzun, günler sonsuzdur. Yine de sadece iki kez birlikte olduklarını biliyordu. Birida da çok çabuk öğreniyordu. Ritüelleri biliyorum ve ilkbahar noktasında büyük gizemler grubuna kabul törenim yapılacak. Birida yeniden gerginleşmeye başladı. Ama henüz denemediğim bir şey daha var. Herkesin bildiği ve sanki bir gizem gibi saygı duyduğu bir şey. O zaman büyücü onun o gün niçin geldiğini anladı. Geliş nedeni sadece ağaçların arasında yürüyüp karda iki çift ayak izi, giderek birbirine yaklaşan ayak izleri bırakmak değildi. Biri de yüzünü korumak için kabanının yakasını kaldırdı. Durdukları zaman soğuk daha da etkili olduğu için mi yoksa gerginliğini gizlemek için mi böyle yaptığını kestiremedi. Sonunda beş duyu aracılığıyla seks gücünü nasıl uyandırılacağını öğrenmek istiyorum dedi. Vika bunu anlatmıyor. O gücü de tıpkı sesi keşfettiğim gibi keşfedebileceğimi söylüyor. Birkaç dakika hiç konuşmadan oturdular. Biri de bir kilise kalıntısında böyle şeyleri konuşmanın uygun düşüp düşmeyeceğini merak etti. Ama sonra o gücü kullanmanın pek çok yolu olduğunu anımsadı. O manastırda yaşamış olan rahipler aynı gücü kendilerini dünyevi hazlardan uzak tutarak, perhiz yaparak uygulamışlardı. O yüzden Birida'nın ne demek istediğini anlarlardı. Her şeyi denedim. Bunun bir hilesi, tıpkı tarot kartlarını okuyabilmem için yapılan telefon oyunu gibi bir hilesi olduğunu sanıyorum. Bunun Vika'nın bana öğretmek istemediği bir şey olduğunu düşünüyorum. Galiba Vika onu büyük zorluklarla öğrenmiş, şimdi de benim aynı zorlukları çekmemi istiyor. Beni aramaya bunun için mi geldin? Biri de büyücünün gözlerinin derinlerine baktı. Evet. Biri de cevabının büyücüyü ikna edeceğini umuyordu ama artık hiçbir şeyden emin değildi. Karlı ormandaki yürüyüş, karların üzerine vuran güneş ışığı, dünyadaki sıradan şeylerden konuşmak, bütün bunlar Biri'nin duygularını yaban atları gibi dört nala kaldırmıştı. Yalnızca bir tek nedenden ötürü orada olduğuna ve ne yolla olursa olsun o hedefe ulaşacağını kendini inandırmaya çalışıyordu. Çünkü Tanrı erkeğe dönüşmeden önce kadındı. Büyücü oturduğu taş yığınından kalktı, yıkılmamış olan tek duvara doğru yürüdü. Duvarın ortasında bir kapı vardı. Büyücü kapıya yaslanarak durdu. Akşam güneşi arkasından geliyor ve biri de onun yüzünü seçemiyordu. Büyücü, "Vika'nın sana öğretmediği bir tek şey var," dedi. Onu öğretmeyi unutmuş olabilir ya da bunu senin tek başına keşfetmeni istemiştir. İşte burada tek başınayım. Biri de bunun ta başından beri hocasının planı olup olmadığını, kendisini bu erkekle bir araya getirmeyi hesaplayıp hesaplamadığını kendi kendine sordu. Büyücü sonunda sana öğreteceğim dedi. Gel benimle. Ağaçların daha boylu, gövdelerinin daha kalın olduğu bir yere yürüdüler. Biri de bazı ağaçlara ahşaptan hazır merdivenler dayanmış olduğunu fark etti. Her merdivenin tepesinde bir tür kulübe vardı. Genç kadın, herhalde güneş töresinin keşişleri bunlarda oturuyordu diye düşündü. Büyücü her kulübeyi dikkatle inceledi, içlerinden birini seçti ve biri de yanına çağırdı. Biri de merdivenden çıkmaya başladı. Yarı yolda korktu. Buradan düşmek ölümcül olabilirdi. Yine de devam etmeye karar verdi. Orman ruhlarının koruduğu kutsal bir yerdeydi. Büyücü bunu yapmak isteyip istemediğini sormamıştı ona. Belki de güneş töresinde bu gerekli değildi. Tepeye vardıkları zaman biri de derin bir soluk koyverdi. Korkularından birinin daha üstesinden gelmişti. Büyücü, "Burası sana yolu öğretmek için iyi bir yer," dedi. "Bir pusu yeri." "Pusu mu?" "Bu kulübeleri avcılar kullanır. Hayvanlar kokularını almasın diye avcıların çok yüksekte durmaları gerekir. Avcılar hayvanların ayağını alıştırmak için yıl içinde ağaçların dibine yiyecek bırakırlar. Sonra bir gün onları öldürürler." Biri de kulübenin zemininde boş kovanlar gördü. Şoka uğradı. Büyücü, "Aşağı bak," dedi. Kulübede iki kişinin çok zor sığabileceği kadar yer vardı. Ve büyücünün vücudu neredeyse genç kadınınkine değiyordu. Biri de adamın dediğini yaptı. Bulundukları ağaç en uzunlardan biri olmalıydı. Çünkü öteki ağaçların tepesini, vadiyi, ufuktaki karla kaplı dağları görebiliyordu. Çok güzel bir yerdi. Keşke büyücü oranın bir pusu yeri olduğunu söylememiş olsaydı. Büyücü yelken bezinden yapılmış tavanı geriye itti ve kulübe bir anda güneş ışığıyla doldu. Hava soğuktu. Biri daya dünyanın tepesinde sihirli bir yerdeymişler gibi geldi. Duyguları yine dört nala kalkmak istiyordu ama biri de onları dizginlemek zorundaydı. Büyücü, "Öğrenmek istediğini açıklamak için seni buraya getirmem gerekmezdi," dedi. "Ama bu ormanı biraz daha iyi tanımanı istedim. Kışın avcı da av da uzaklardayken ben buraya gelir, ağaçlara çıkıp dünyayı seyre dalarım." Büyücü kendi dünyasını onunla paylaşmayı gerçekten istiyordu. Birida'nın kanı daha bir hızlandı. Huzurluydu. Yaşamda tek alternatifin kendini kapıp koyvermek olduğu anlardan birindeydi. "Dünya ile ilişkilerimiz beş duyumuz aracılığıyla kurulur. Sihir alemine dalmak demek, bilinmeyen başka duyuları keşfetmek demektir. Ve seks bizi o kapılardan birine taşır." Büyücü şimdi daha yüksek sesle konuşuyordu. Biyoloji dersi veren bir öğretmene benziyordu. Biri de onun bu tavrını inandırıcı bulmasa da belki böylesi daha iyi diye düşündü. Cinsellik aracılığıyla bilgeliği mi yoksa hazzı mı aradığının hiç önemi yoktur. Bu her zaman topyekün bir deneyim olacaktır. Çünkü aynı anda beş duyunun hepsini uyaran ya da uyarması gereken tek deneyim budur. Karşımızdaki kişiyle karşılıklı olarak bütün iletişim kanallarımız sonuna kadar açılır. Orgazm anında beş duyu yok olur ve sen sihir alemine girersin. Artık göremezsin, duyamazsın, tadamazsın, dokunamazsın, koklayamazsın. O uzun saniyeler boyunca her şey ortadan kalkar, kendinden geçer, vecde gelirsin. Bu esriklik, mistiklerin yıllarca sürdürdükleri feragat ve disiplinden sonra vardıkları esrikliğin aynısıdır. Biri de mistiklerin neden orgazm yoluyla vecde gelmeye çalışmadıklarını sormak istedi. Sonra içlerinden bazılarının meleklerin soyundan geldiklerini anımsadı. İnsanı vecde taşıyan beş duyudur. Duyular ne kadar çok uyarılırsa vecde varış o kadar hızlı ve esriklik o kadar güçlü olur. Anlıyor musun? Biri de tabii anlıyordu. Başını sallayarak olumladı. Ama o soru kendisini daha bir mesafeli hissetmesine neden oldu. Hala büyücüyle yan yana ormanda geziyor olmayı istedi. Hepsi bu kadar işte. Bütün bunları biliyorum. Yine de yapamıyorum. Biri de Lawrence'dan söz etmeyi göze alamıyordu. Bunun tehlikeli olacağını seziyordu. Bunu gerçekleştirmenin bir yol olduğunu söylemiştin. Biri de gergindi, sinirleri alt üst olmuş, aklı karışmıştı. Duygularının dört nala kalkmasını artık dizginleyemiyordu. Büyücü tekrar aşağıdaki ormana baktı. Biri de onun da duygularıyla mücadele edip etmediğini merak etti. Ama aklından geçenlere inanmak istemiyordu. İnanmaması gerekirdi. Güneş töresinin ne olduğunu biliyordu. O törenin hocalarının uzam ve zaman aracılığıyla öğrettiklerini biliyordu. Büyücüyü ilk aramaya çıkışında önce düşünmüştü bunları. Günün birinde şimdi olduğu gibi yakınlarda başka kimse olmadan bir araya geleceklerini hayal etmişti. Güneş töresinin hocaları böyleydi. Hep uygulamalı olarak öğretirler, teoriye önem vermezlerdi. Biri de bütün bunları ormana gelmeden önce düşünmüş, yine de gelmişti. Çünkü şimdi kendi yolu başka bir şeyden daha önemliydi. Çeşitli yaşamlarındaki töreyi, geleneği sürdürmesi gerekiyordu. Oysa büyücü şimdi her şeyi konuşarak geçiştiren Vika gibi davranıyordu. Biri de öğret bana dedi. Büyücü çıplak, karlı dallara bakıyordu. O anda bir hoca olduğunu unutup sadece bir büyücü, öteki erkekler gibi bir erkek olabilirdi. Ruh eşinin karşısında olduğunu biliyordu. Gördüğü ışık noktasından söz edebilir, kız da ona inanırdı. Ve bu yeniden buluşmaları eksiksiz olurdu. Kız oradan ağlaya ağlaya gitse bile sonunda dönüp gelirdi. Çünkü büyücü doğru söylüyordu ve kendisinin kıza ne kadar ihtiyacı varsa kızın da ona o kadar ihtiyacı vardı. Bu ruh eşlerinin bilgeliğiydi. Her zaman birbirlerini tanırlardı. Ne var ki o bir hocaydı ve bir gün İspanya'nın bir köyünde kutsal bir yemin etmişti. O yemin başka koşulların yanı sıra hiçbir hocanın bir başkasını seçim yapmaya zorlamamasında şart koşuyordu. O yanlışı bir kez yapmış ve o yüzden onca yılı dünyadan sürgün olarak geçirmişti. Şimdi durum farklıydı ama o yine de risk almak istemiyordu. Bir an onun uğruna büyüden vazgeçebilirim diye düşündü. Fakat derhal bunun saçmalığını fark etti. Aşk bu tür bir feragati gerektirmezdi. Gerçek aşk herkesin ruh eşiyle bağını hiç yitirmeyeceğini bilerek kendi yoluna gitmesine izin verirdi. Sabırlı olmalıydı, çobanların sabrını aklından çıkarmamalı ve er geç birlikte olacaklarını bilmeliydi. Yasa böyleydi ve büyücü yaşamı boyunca yasaya inanmıştı. Büyücü sonunda benden istediğin çok basit bir şey dedi. Duygularına hakim olmuş, disiplin galip gelmişti. Karşısındaki kişiye dokunduğun zaman beş duyunun da açık olmasını sağla. Çünkü seksin kendine özgü bir yaşamı vardır. Sekse başladığın anda kontrol senden ona geçer. Seks yaparken seninle birlikte taşıyacağın korkular, arzular, sağduyu gibi her şey orada kalır. İnsanlar işte o yüzden iktidarsız olurlar. Seks yaparken sadece aşkı ve duygularını, beş duyunun hepsini taşı yatağa. Ancak o zaman Tanrı ile iletişim kurabilirsin. Biri de yerdeki boş kovanlara baktı. Duygularını bir an bile açığa vurmadı. Hilenin ne olduğunu artık biliyordu. Ve ilgilendiği tek şeyin bu olduğunu söylüyordu kendine. Sana öğreteceklerimin hepsi bu kadar. Biri de kımıldamadı. Sessizlik yaban atlarını ehlileştiriyordu. Fiziksel temasa geçmeden önce 7 kez derin nefes al ve bütün duyularının açık olmasını sağla. Sonra her şeyi kendi haline bırak. Büyücü Güneş Töresi'nin hocasıydı. Bir sınavdan daha geçmişti. Ruh eşi de ona bir şeyler öğretiyordu. Tamam, buradan manzarayı gösterdim sana. Artık aşağıya inebiliriz. Biri de meydanda oynayan çocukları dalgın dalgın seyrediyordu. Bir zamanlar birisi her kentte sihirli bir yer, yaşam hakkında ciddi ciddi düşünmek istediğimiz zaman gittiğimiz bir yer olduğunu söylemişti. O meydanda biri de Dublin'deki sihirli yeriydi. Burası düşler ve beklentilerle dolu olarak Dublin'e ilk geldiği zaman tuttuğu apartmana yakındı. O zamanlar niyeti Dublin Üniversitesi'ne girmek ve sonunda edebiyat profesörü olmaktı. Şimdi oturduğu bankta saatlerce oturup şiir yazar, yazın dünyasındaki idolleri gibi davranmaya çalışırdı. Ne var ki babasının gönderdiği para yetmediğinden şu anda çalışmakta olduğu ithalat ihracat şirketinde işe girmek zorunda kalmıştı. Bunu sorun haline de getirmiyordu. Yaptığı işten hoşnuttu. Üstelik her şeye bir gerçeklik havası verdiği ve böylelikle delirmesini önlediği için işi yaşamındaki en önemli şeylerden biriydi. Bu iş Brida'nın görünen dünya ile görünmeyen dünya arasındaki hassas dengeyi korumasını da sağlıyordu. Çocukların oyunu sürüyordu. Bir zamanlar Brida'ya anlatıldığı gibi bu çocuklara da perili, cadılı masallar, siyahları bürünüp ormanda yolunu yitiren kızcağızlara zehirli elmalar veren cadılarla ilgili hikayeler anlatılmış olmalıydı. O çocuklardan hiçbiri şu anda sahici, canlı bir cadının oyunlarını seyrettiğini aklının köşesinden geçiremezdi. O gün Vika, Brida'dan ay töresiyle hiç ilgisi olmayan bir uygulama, görünenle görünmeyen arasındaki köprüyü açık tutmak isteyecek, herkese yararlı bir egzersiz yapmasını istemişti. Yapılacak şey basitti. Brida yere uzanacak, gevşeyecek ve şehrin belli başlı çarşı caddelerinden birini gözlerinin önüne getirecekti. Sonra belirli bir mağazanın vitrinine odaklanacak, vitrindeki bütün ayrıntılara dikkat edecek, hangi malın nerede durduğunu, fiyatının ne olduğunu belleğine kaydedecekti. Bu egzersizi tamamlayınca da o caddeye gidecek ve hayalinde canlandırdıklarının doğru olup olmadığını kontrol edecekti. İşte şimdi meydanda çocukları seyrediyordu. Az önce o dükkandan gelmişti. Vitrindeki her şey hayalindekinin tıpatıp aynısıydı. Biri de bunun gerçekten sıradan insanlar için tasarlanan bir egzersiz mi olduğunu, yoksa aylardır aldığı cadılık eğitiminin mi işe yaradığını merak etti. Bunu hiçbir zaman bilemeyecekti. Hayalinde canlandırdığı o mağazaların olduğu cadde, kendi sihirli yerine çok yakındı. Brida hiçbir şey rastlantısal değildir diye düşündü. Çözümleyemediği için yüreğini sıkıştıran bir sorun vardı. Aşk. Lawrence'ı seviyordu. Bundan kuşkusu yoktu. Ay töresinde ustalık mertebesine eriştiği zaman Lawrence'ın sol omzunun üzerinde ışık noktasını göreceğini biliyordu. Sıcak çikolata içmek için James Joy'nun Ulysses'ını esin kaynağı olan kulenin yakınındaki kafeye gittikleri gün delikanlının gözlerinde o özel pırıltıyı görmüştü. Büyücü haklıydı. Güneş töresi herkese açık bir yoldu. Dua etmeyi, sabretmeyi bilen ve o törenin öğreteceklerini öğrenmek isteyen herkesin çözümlemesine açıktı. Biri de ay töresinin derinliklerine ne kadar dalarsa güneş töresini o kadar daha iyi anlıyor ve hayranlık duyuyordu. Büyücü. Biri de yine onu düşünüyordu. Onu sihirli yerine getiren de bu sorundu. Avcıların kulübesine gittiklerinden beri büyücüyü sık sık düşünmüştü. O günkü son egzersizini ona anlatabilmek için şimdi o kulübede olmak isterdi. Ama egzersizin sadece bahane olduğunu, asıl isteğinin büyücünün kendisini ormanda yürüyüşe davet etmesi olduğunu da biliyordu. Büyücünün onu görmekten memnun olacağına emindi ve aklından geçirmeye bile cesaret edemediği gizemli bir nedenle adamın da onunla beraber olmaktan hoşlandığına inanmaya başlıyordu. Biri de büyücünün hayalini kafasından uzaklaştırmaya çalışarak ama aynı zamanda o hayalin çok geçmeden geri geleceğini de bilerek hayal gücüm hep fazlasıyla çalışır zaten diye düşündü. Sürekli olarak büyücüyü düşünmek istemiyordu. Ne de olsa bir kadındı ve aşık olmanın belirtilerini çok iyi bilirdi. Üstelik ne pahasına olursa olsun aşık olmakta kaçınması gerekiyordu. Lawrence'ı seviyor ve her şeyin eskisi gibi devam etmesini istiyordu. Dünyası zaten yeterince değişmişti.